Ayrım 13, sayfa 161. 1961 Anayasası'nda toprak reformu. Toprak reformu talebi 27 Mayıs 1960 devrimi ile birlikte yeniden yükseldi. 27 Mayıs devrimi küçük Amerika sürecinde bir kesinti yaratmış ve Kemalist devrimi canlandırmıştı. Bu ortamda yapılan 1961 Anayasası toprak reformunu emrediyordu. Daha önemlisi 1961 devrimcileri kamulaştırmalarda özel düzenlemelere gidilmesinin zorunlu olduğunu saptayarak toprak reformunu gerçekleştirmenin anayasal koşullarını hazırlamışlardı. 1961 Anayasası'nın 38'e 3. maddesi çiftçinin topraklandırılması ve benzeri amaçlarla yapılan kamulaştırmaları genel hükümlerden ayırmış ve bu konunun düzenlenmesini yasaya bırakmıştı. Aynı maddenin 4. fıkrası 20 yıla kadar taksitle ödemeyi mümkün görmekteydi. 5. fıkra ise kamulaştırılan toprağın bedelinin küçük çiftçiye peşin ödenmesini emretmekteydi. Büyük toprak sahipleri ile küçük çiftçi arasında ödeme koşulları arasından ayrım yapılması yerindeydi. Görüldüğü gibi 1937 Anayasa değişikliğindeki irade canlandırılmış ve Atatürk'ün son yıllarındaki kararlılığına dönülmüştü. Ancak 27 Mayıs devrimiyle oluşturulan kurucu meclisin başka deyişle anayasa koyucunun iradesi hükümet ve meclis iradesine dönüşemedi. 1961 seçimlerinden sonra kurulan hükümetler ve meclisler anayasa emrini yerine getiremediler. 1945'te başlayan Küçük Amerika süreci kısa süren bir sarsıntıdan sonra devam etti. 1960-1971 yılları arasında 8 toprak veya tarım reformu tasarısı, 2 ilkeler ve öneriler listesi hazırlandı. Bunlar sırasıyla 1960 2 kez, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 2 kez, 1969 ve 1970 yıllarındadır. Bunlardan yalnız İsmet İnönü hükümeti zamanında Tarım Bakanı Cavit Oral'ın 1962 yılındaki 4. toprak reformu tasarısı meclise geldi. Ancak hükümet değiştiği için yasalaşmadı. Toprak ve tarım reformu tasarılarının listesi için bakınız İçen Börtücen'e Toprak Reformu, Toprak Reformu Kongresi 1978 içinde Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği Harita Mühendisleri Odası Yayını Ankara 1978 sayfa 80. İnönü Tarım Bakanlığı'na toprak ağlarının temsilcisi olan Cavit Oral'ı getirerek bir bakıma bu kanunun içerik ve sonucunu da belirlemişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1972 yılının 26 Ekim günü kabul ettiği 3. 5 yıllık kalkınma planının ön sözünde şöyle deniyordu. A. Türkiye modern bir devlet olmak zorundadır. B. Artık Türkiye'mizin bu yüzyılın sonuna yaklaşırken varmış bulunması gereken hedef ekonomik ve sosyal yapı değişikliği önümüzdedir. Açıktır ve müşahhastır. Türkiye yeni yüzyıla sanayileşmiş bir toplum yapısı ile girecektir. Bu sonuca ulaşabilmek için toprak ve tarım, hukuk, adalet, vergi ve maliye, petrol ve maden ile eğitim reformları mutlaka yapılmalıdır. Ön söz sayfa 4. Ecevit hükümeti 1973 yılında 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nu meclisten geçirdi. Kanun 25 Haziran 1973 günü yürürlüğe girdi. Ancak 4 yıl dayanabildi. Anayasa Mahkemesi 19 Ekim 1976 tarihinde toprak ağlarının istediği kararı verdi. Demokratik Parti'nin başvurusu üzerine kanun biçim yönünden iptal edildi. Bu karar 10 Mayıs 1977 günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. İptal kararı Anayasa Mahkemesi'nin kararına göre yürürlükten bir yıl sonra uygulanacaktı. Bu süre içinde yeni bir kanunun çıkarılması gerekiyordu. Ecevit hükümeti kanunu çıkarmadı. Toprak reformunu imkansız hale getirmek isteyen güçler her zaman raiç bedel üzerinden tazminat noktasına yığınak yapmışlardır. Oysa Türkiye'de büyük toprak mülkiyetinin oluşması sürecine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Milli toprak düzeninde arazinin sahibi olan devlet Tanzimat'tan sonra geniş topraklara önce ağlara kaptırmış ve onların üzerine tapulamış. Sonra da aynı toprakları büyük bedel ödeyerek kamulaştırmak durumuyla karşı karşıya kalmıştır. 1973 sonrasında Urfa Reform Bölgesi'nde tapulaması yapılan 16 milyon 620 bin dönüm toprağın 8 milyon 525 bin dönümü zilyetlik yoluyla toprak ağları adına tapulanmıştır. Bu gerçeği Toprak ve Tarım Reformu eski müsteşarı Profesör Doktor Saim Kendir şöyle dile getirmişti. Yıllarca devletin arazileri gasp edilirken, özel mülkiyete şu veya bu yolla geçilirken hiç kimse gasptan söz etmedi. Ama ne zamanki devlet verdiği vergi üzerinden ödemeyle gasp edilen toprakları geri alıp da gerçek sahiplerine yöneldi, bu bedelin düşüklüğü öne sürülerek toprakların gasp edildiği savı öne atıldı. Hiçbir ciddiyeti yoktur. Devletten hangi bedelle alınmıştır ki devletin ödeyeceği bedel üzerinde tartışılabiliyor? Toprak Reformu Kongresi 1978 sayfa 66. 1978 yılında Ecevit hükümetinin Devlet Bakanı Ahmet Şener de Toprak Reformu Kongresi'nde yaptığı konuşmada toprak ağalarının toprakları nasıl bedava ele geçirdiklerini belirtmiş ve bu toprakların raiç bedel üzerinden alınmasını eleştirmiştir. Aynı eser sayfa 31. Toprak Reformu Kanunu'nun 4 yıllık yürürlük döneminde Bakanlar Kurulu'nun 1 Kasım 1973 günü aldığı kararla Urfa uygulama bölgesi olarak kabul edilmişti. Urfa'da yapılan uygulamanın sonucu tek sözcükle fiyasko oldu. Bu fiyaskoyu Cüneyt Arcayürek'ten dinleyelim. Urfa reform bölgesiydi. Toprak reformu. Parasını verip kamulaştırdığı araziyi devletin eski sahibine kiraya verip işletmekte olduğunu söylediklerinde doğrusu gülmekten Urfa kebabını yutamaz oldum. Cüneyt Arcayürek, bir dokun da bak doğudan seslere. Hürriyet, 24 Nisan 1979, No. 11147, sayfa 1-6. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir yıllık sürenin dolmasına bir hafta kala, 3 Mayıs 1978 günü, Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği, Harita Mühendisler Odası'nın düzenlediği Toprak Reformu Kongresi'nde, Türkiye İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı olarak Devlet Bakanı Ahmet Şener ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un da bulunduğu toplantıda partimizin toprak devrimi programını kamuoyuna açıkladım. Toprak Reformu Kongresi 1978 içinde Türkiye Mimar Mühendisler Odalar Birliği Harita Mühendisleri Odası yayını Ankara 1978 sayfa 50 ve devamı. Yapılan tartışmalar için bakınız sayfa 160 ve devamı, 167 ve devamı. 1973 yılında çıkarılan Toprak Reformu Yasası'nın tek bir ilde, Urfa ilinde uygulanması girişimi bile başarısızlıkla sonuçlandı. Bu olay ağa, şeyh ve aşiret reislerine cüret kazandırdı. Toplum içinde karamsarlığı ağırlaştırdı. Ağaların üstüne oturdukları düzen yıkılamazdı. Böyle gelmişti, böyle gidecekti. Gerçi orta çağ ilişkilerinde ağır ağır cereyan eden ve yoksullar açısından sancılı bir çözülme süreci yaşanıyordu. Ancak yarı feodal zorbalık ve sömürü bugüne kadar temizlenebilmiş değildir. Önce bölgedeki aşiretlerin durumuna bir göz atacağız. Gerçekleri devletin hazırladığı bir rapordan öğreniyoruz. 113 sayfasına tek tek çok gizli damgası vurulmuş olan bu rapor, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinden 23 ili kapsıyor. Raporun üzerinde devletin hangi makamının hazırladığı yazılı değil. Basıldığı yeri ve tarihi de gözleriniz boş yere arıyor. Ancak 2000'e doğru dergisi, raporun 1970'li yılların ilk yarısında hazırlandığını saptamıştı. Aşiretler raporu, 2000'e doğru dergisinin 13 Aralık 1987 tarihli 51. sayısında kamuoyuna açıklanmıştı. O zaman raporu sunarken yazdığım Devletin Kısır Döngüsü başlıklı yazı nedeniyle Fatma Yazıcı ile birlikte Cumhuriyeti tahkir ve tezyif ettiğimiz iddiasıyla yargılandık. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi 1988'e 82 esas, 1990'a 33 karar sayılı ve 23 Şubat 1990 günlük kararıyla suçun oluşmadığını saptadı ve aklanmamıza hükmetti. Raporu Kaynak Yayınları daha sonra kitap olarak da bastı. Bakınız Aşiretler Raporu 2. Basım, İstanbul 2003. Devletin Aşiretler Raporu, ülkemizin Orta Çağ kalıntılarını barındıran haline ayrıntılarıyla saptamıştır. Tek tek her aşiretin nüfusu, dili, mezhebi, reisi ya da ileri gelenleri, oturduğu yerler belirtiliyor. Bu bilgilerin önemli bir kesimi bugün de geçerlidir. Rapora göre Kürtçenin Zaza ve Kırmanç lehçelerini konuşan toplam aşiret nüfusu o zaman 1970'li yılların başı 1.996.972 kişidir. Yuvarlak sayıyla 2 milyon. O zaman nüfusumuz 45 milyon kadardı. Bugün 70 milyonu geçti. Kürtçe konuşan aşiret mensuplarının Türkiye nüfusuna oranı o zaman neredeyse 20'de 1 kadardı. Asıl önemli olan aşiret mensuplarının bölge nüfusuna oranıdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan aşiret mensupları bölge halkının 1/4'ünü oluşturmaktadır. Aşiret mensuplarının tamamına yakını Kürtçenin lehçelerini konuşmaktadır. Raporda az sayıda Türkçe konuşan aşiret de vardır. Gümüşhane'de oturan Hormekli, Kureyşan, Lolanlı ve Şeyh Hasanlı aşiretlerinin dili bölümünde Kürtçe yazıyor. Ancak düşünceler bölümünde yeni nesil Kürtçeyi tamamen terk etmiş, ancak yaşlılar konuşur değerlendirmesi yapılıyor. Lolanlı ve Şeyh Hasanlı aşiretleri için ayrıca Atatürk inkılaplarına bağlıdır deniyor. Bu bilgiler Orta Çağ ilişkileriyle Kürt nüfus arasındaki örtüşmeyi ortaya koyuyor. Raporun son 6 sayfasında İran, Irak ve Suriye'de Türkiye sınırına yakın bölgelerde yerleşmiş aşiretler sıralanıyor. Sınır boyu aşiretlerinin sınırın öbür tarafı ile ilişkileri de ele alınıyor. Güneydoğu halkımızın akrabaları sınırın ötesinde yaşamaktadır. Raporda önem verilen bir diğer konu, Cumhuriyet tarihinde çıkan Kürt isyanlarına karşı aşiretlerin tutumudur. Bazıları isyana katılmışlar, bazıları ise katılmamışlar olarak sınıflandırılmıştır. Raporu hazırlayanlar aşiretleri vergi ve askerlik ölçütlerine göre de değerlendiriyorlar. Birçok aşiret vergi vermemekte, hatta bazıları asker de vermemektedir. Aşiret yapısı milli devletin ve genel askerlik uygulamasının önünde bir engel oluşturmaktadır. Aşiretlerin eğitim durumları da raporda ele alınmıştır. Aşiretler milli eğitim hizmetine karşı duvarlar örmüşlerdir. Rapor, nesnel bilgiler dışında düşünceler hanesinde hazırlayan kamu makamlarının yorumlarını içeriyor. Aşiretlerin birbirleriyle ilişkileri devlet yönetimi tarafından değerlendirilmiştir. Örneğin Bingöl Kığ ilçesinde konaklayan Zimtek aşireti aynı ilçedeki Butukan aşiretiyle geçinemez deniyor. Mardin Nusaybin'de oturan Göcükan aşireti Atmanki ve Temikan aşiretleriyle arazi ve kan davası yüzünden düşman gösteriliyor. Diyarbakır, Silvan'da oturan Narik aşiretinin Halikan aşiretiyle dost olduğu saptanmıştır. Aşiretlere bölünme, kan davalarının ve kanlı aşiret kavgalarının zeminini oluşturmaktadır. Aşiretler varsa toplumsal barış yoktur veya tehdit altındadır. Raporun ikinci önemli özelliği, İşbirlikçi iktidarların geleneksel Kürt politikasını açıklayan önemli bir belge olmasındadır. 2 milyondan fazla yurttaş bağlı oldukları aşiretlere göre 4 ana grup toplanmış. Güvenilmez, yurda bağlı görünürler, Kürtçülük faaliyetini desteklerler, yurdumuza bağlıdır. Güvenilmez sınıflamasına sokulan aşiretlerin toplam nüfusu o zaman 502.921 kişidir. Yani yarım milyon. Raporu hazırlayanlara göre yurdumuza bağlı olanlar ise 671.184 kişi. Yurda bağlı görünenler 14.533. Kürtçülüğe destek olanlar 182.014 kişi. Bazı aşiretler ise bu açıdan değerlendirilmemiştir. Rapora göre güvenilmez ve Kürtçülüğe destek olanlar sınıflamasına girenlerin toplamı ile yurdumuza bağlı olanların sayısı denktir. 1980 öncesinde güvenilmez ve yurda bağlı aşiretlerin nüfusları toplandığında devletin güvenmediği illerin sıralaması ortaya çıkıyor. Bunların başında Tunceli var. Güvenilmez aşiretlerin daha kalabalık olduğu iller sırasıyla Siirt, Hakkari, Van, Mardin, Kars ve Ağrı. Batıya doğru geldikçe devletin güvendiği iller çoğalıyor. Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep ve Gümüşhane illerinde raporun güvenilmez saydığı aşiret yoktur. Rapor, devletin aşiretler politikasını uygulayan makamlar için temel kaynak işlevi görmüştür. İşbirlikçi ve gerici yönetim, Doğu bölgesinde en yetkili memurların eline 10 yıllar boyunca bu ön yargı listesini tutuşturmuştur. Ön yargılar haliyle devletin uygulamalarına yansıdı. Milliyetleri, aşiretleri yüzünden eşitsiz işlemlerle karşılaşanlar, baskı görenler devlete güven duymadılar. İşbirlikçi yönetim yaptığı haksızlıkların yarattığı tepkileri yurttaşların bir bölümünü damgalamak ve cezalandırmak için kullandı. Böylece devlet güvenilmez damgasını vurduğu büyük bir yurttaş kitlesini kendi uygulamasıyla daha da güvenilmez hale getirdi. Devleti temsil eden yönetim yurttaşına güvenmeyince yurttaş da devlete güvenmiyor. Böylece devletin kendisi yurttaşın gözünde güvenilmez durumuna düşürüldü. Güvenilmez yargısı devletin kısır döngüsü oldu. Aşiretlerin kökeni ta ilkel topluma kadar uzanıyor. Ancak orta çağda feodal sistemin bir parçası haline gelmişler. Peki, kendi yurttaşını aşiretine göre damgalayan kamu makamları hangi çağın kalıntısıdırlar? Aşiret ilişkilerine dayandıklarına göre onların Cumhuriyet devriminin ürünü oldukları elbette söylenemez. Bir kaymakam raporun düzenlenmesindeki mantığı şöyle açıklıyor. Aşiretler sosyolojik bir gerçekliktir. Devlet pratik davranmalıdır. 2000'e doğru 13 Aralık 1987. Pratik davranmak şöyle oluyor. Aşiretler sınıflandırılmalı, aralarındaki kan davaları, anlaşmazlıklar bulunmalı ve hatta bunlardan yararlanılmalıdır. Devletin otoritesi bölgede aşiretler arasındaki anlaşmazlıklar kullanılarak sürdürülmüştür. Devletin çok gizli aşiretler raporu herkesin bildiği çok açık bir gerçeği resmen doğruluyor. Hükümetler Doğu bölgesinde aşiretler arası bölünme ve çatışmalara muhtaç olduklarını düşünmüşlerdir. Daha önemlisi uygulama böyle süre gelmiştir. Bu durumda yetkililerin iç barış, yurt bütünlüğü ve demokrasi sloganları ikiyüzlülüğün ifadesi oluyor. Türkiye'nin Batı emperyalizmi ile işbirliği yapan ve ortaçağ ilişkilerine dayanan hakim güçleri doğudaki varlıklarını iç barışa değil düşmanlıklara dayandırdılar. Aşiretler arasındaki kan davaları, arazi anlaşmazlıkları ve çeşitli geçimsizlikler onlar için ortadan kaldırılması gereken sorunlar değil, devlete lüzumlu sosyolojik gerçekliklerdir. Yönetim, kendi ülkesinin insan unsurunu birbirine kırdırarak ayakta durma politikası izlemiştir. Hele orta çağlı karakteri daha da güçlü olan AK Parti iktidarı döneminde bu politika daha da geçerlidir. Aşiret için yurt, otlağıdır, yaylasıdır. Aşiret ilişkilerinin kendisi yurt kavramıyla çelişir. Devlet, aşireti, toprak ağalığını, şeyhliği, kısacası orta çağ ilişkilerini kendi varlık temeli olarak kabul edince aslında yurt bütünlüğünden de vazgeçmiş oluyor. Çünkü dayandığı toplumsal yapı orta çağ parçalanmışlığıdır. Aşiret üyesinin kültüründe değer taşıyan biricik bütünlük aşiretin bütünlüğüdür. Bu değer başka aşiretlerle ilişkide her an düşmanlık doğuran ideolojik unsurları içerir. Aşiret içinde kandaşların dayanışması nasıl kaya gibi bir kuralsa, aşiretler arasında anlaşmazlıklar ve düşmanlıklar da o toplumsal hayatın doğasındadır. İşte emperyalizme bağlı iktidarlar devlet bütünlüğü kavramlarını bu parçalanmaya dayandırmış, hakimiyet sistemlerini halkın bölünmesi zeminine oturtmuşlardır. Devlet kurumlarının araştırmalarını Doğu bölgesinde düzenlenen sözüm ona bilimsel sempozyumlarda okunan bildirimleri ve devlete sunulan raporları incelediğimiz zaman 1950'lerden beri hep aynı sözde milli birlik ve beraberlik reçetesiyle karşılaşıyoruz. Doğu ve Güneydoğu bölgesinde Orta Çağ kalıntısı toplumsal ilişkileri ve ideolojiyi korumak, devletin bekasını bu temele dayandırmak. Doğu bölgesinde ordunun ve polisin özellikle 12 Eylül döneminde yıllarca Allah'a itaat ve Allah uğruna cihat bildirileri dağıtmaları da bu stratejik tavrın başka bir uygulamasıdır. Kültürel olarak özgür bireyler haline gelmiş yurttaşların değil, aşiretlerin binlik, on binlik oylar kullandığı bir toplumun ne kadar demokratik olduğu da ortadadır. Devletin aşiret raporları aslında birer itirafnamedir. Cumhuriyet neresinden bakarsanız bakınız, Doğu'yu toplumsal, ekonomik, siyasal ve hukuki yapısıyla Cumhuriyet haline getirememiştir. Sonuç olarak Cumhuriyet'i korumak ve kollamak adına yapılan uygulamalar, orada Cumhuriyet olmayan her şeyi korumak ve kollamak anlamını kazanmıştır. Rejim, önemli ölçüde Doğu'da bulduğu toplumsal zemin üzerinde yapılanmış ve kurumlaşmıştır. Üstelik kendi koyduğu hukuku çiğneyerek 1934 yılında çıkarılmış olan İskan Yasası bütün organ ve kurumlarıyla aşiretleri kaldırmayı öngörüyordu. Hatta bu devrimci kanun daha önce incelendiği üzere aşiretlerin tapuya kayıtlı veya kayıtsız bütün mülklerini kamulaştırdığını ilan etmiştir. Cumhuriyet'in gençlik çağı olan 1930'larda yasayla kaldırdığı ama gerçekte bütünüyle kaldıramadığı aşiret ilişkilerini küçük Amerika döneminin iktidarları kendi varlık nedenleri olarak benimsemiş ve korumuşlardır. Böylece Cumhuriyet olma kararı düzeni koruma politikasına yenilmiştir. PKK'nın izlediği politika da devletten farklı olmadı. Bu örgüt de devlete aynı zeminde biçimlendi. Devletin aşirete karşı aşiret politikasını tersten okuyunuz. PKK'nın politikası çıkıyor. Aşirete karşı aşiret. Değişen yalnız aşiretlerin adlarıdır. Aşiret ilişkileri ve kurumları da göstermektedir ki 20. yüzyılın başlarında gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet devrimini henüz tamamlamış değiliz. Dahası Cumhuriyet devriminin birçok kurumu ve ilişkisi son 50 yılda emperyalizm ve işbirlikçileri tarafından yıkıma uğratıldı. Kemalist devrimi tamamlamak, toplumumuzu Orta Çağ kalıntılarından arındırmak yaşadığımız 21. yüzyıla kalmıştır.